Herkese merhaba. İstanbul Happy Meet'in girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Happy Meet'in programındasınız. Ben Abdullah Edik. Bugün konuğum Muratcan Sabuncu ile birlikte Sultanbeyli'deki bir sanat galerisi, bir etkileşim alanı olan ve aslında önemli projelere ev sahipliği yapan Juntun üzerine konuşacağız. Hoş geldin Muratcan Bey.
Çok teşekkür ederim beni konuk aldığınız için.
Rica ederim. Nasılsınız?
İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizinle güne başladığım ve Junt'u tanıtma imkanı bulduğum için de çok mutluyum.
Çok teşekkür ederim. Junt aslında çok önemli işler yapmaya başladı. İki tane şu ana kadar grup dergisine ev sahipliği yaptığı yapıyor ve başka bir takım projeleri de var. Ancak ilk olarak doğuş hikayesini herhalde herkes merak ediyordur. Junt nasıl bir düşünce etrafında, nasıl gün yüzüne çıktı, nasıl doğdu?
Tabii. Ben San Josef Lisesi'nden sonra aslında hukuk eğitimi aldım Sorbonne'a giderek. Orada uluslararası hukuk alanında yüksek lisansımı da yaptım. Şu anda Sorbonne ve bazı üniversitelerinde uluslararası hukuk alanında doktora yapıyorum. Formasyonum aslında sanat üzerine değil. Fakat sanata ilgim küçük yaşlardan itibaren ailemin teşviki, kendi geçmişleri ve sanata ilgileriyle bana entelektüel bir ortamda yetişme imkanı sunmalarıyla aslında gelişmeye başladı. Tabii Paris'te işte okumuş olmak, Moskova'da çalışmak, Hamburg'da kalmak, bu gibi şehirler de sanat izleyicisinde bir bilinç uyandırıyor. Tabii İstanbul'daki deneyimler de çok eşsiz, hiç şüphesiz. Ben bir yıl İstanbul'a döndüm. Moskova'da 2 yıl çalıştıktan sonra burada işte denkliğimi vereyim, baro stajımı yapayım diye. Günlerden bir gün baro stajını yaparken işte bir kitapçıya gittim. Oradaki kitapçının sahibiyle de tanışıyordum. Nişantaşı'nda sanat kitapları satan bir yer. Çok da sevdiğim, takip ettiğim bir yer. Orada Adorno'nun Kültür Endüstrisi üzerine bir kitabını aldım. Onu alıp okurken böyle notlar almaya başladım. Annem geldi işte. Zaten zihnimdeki projelerden haberdardı sanat üzerine. Ve işte neden hani başlamıyorsun ve neden Sultanbeyli'de yapmıyorsun diye bir soruyla geldi. Bu aslında ilk başlangıç noktası sayılabilir. Tabii bunun sonucunda ben önce kendime izah etmek istedim. Neden Sultanbeyli'de böyle bir şeyi yapmam gerektiğiyle ilgili. Kişisel ilgimin ötesinde nasıl bir toplumsal meseleye temas edebileceğimi de düşündüm. Ve bu bir okuma süreciyle devam etti. İşte demin de ifade ettiğim gibi tabii hukuk eğitiminden geldiğim için belli alanlarda biraz daha kendimi geliştirmem gerektiğini düşündüm. Bu okumalar öncesinde de vardı ama biraz daha sistematize edildi ve işte belli bir mantık çerçevesinde devam etti. Bu okumaların bende uyandırdıklarıyla çeşitli konuşmalar ve tanışıklıklar şeklinde devam etti. Türkiye'nin önemli kültür sanat kurumlarının başındaki insanlarla görüşme, hocalarla fikir alışverişinde bulunma imkanı buldum. Bunlar çok zengin bir tartışma ve üzerine düşünme olanağı tanıdı bana. Ve en sonunda da Sergen Şehidoğlu'yla tanışıp, konuşup, birlikte hayal kurma şansı yakalayıp bu yola beraber çıkmaya karar verdik.
Aslında sohbetimde dair çok güzel küçük notlar bıraktınız. Ben biraz onları takip etmek istiyorum. Tabii. Ki bunlardan ilki de biraz ekiple alakalı. Çünkü Junt'un güzel bir ekibi var, kıymetli bir ekibi var. Ve nihayetinde her şey bir ekip çalışma sonucunda gün yüzüne çıkıyor. Kesinlikle. Biraz hem o isimleri zikredelim hem de Junt etrafında ne tür faaliyetler yürütüyor ve Junt'un aslında yürüttüğü faaliyet alanları da bunlar üzerinden dinleyelim
tabii.
Senden.
Tabii. Sergen Şehidoğlu ile başlayayım. Kendisi tabii katılımıyla Junt'a çok büyük bir ivme kazandırdı. O da benim gibi San Josef'li. Dolayısıyla zaten lise dolayısıyla bir yakınlığımız var. Fakat hani okullarımızın ortak olmasının ötesinde ben kendisiyle yine bir sergi vesilesiyle tanıştım. Aslı Seven küratörlüğünde San Josef'te yapılmış bir 150. yıl sergisi vardı. O zaman da ben Moskova'da çalışıyordum ve onun temas ettiği mevzular işte öğrenmeye, pedagojiye yönelik o dönemde zihnimi meşgul eden pek çok soruya cevap bulmamı sağlamıştı. Sonra Sergen Bey'i takip ettim. Özellikle o eserlerinde matematiğe duyduğu ilgiyi yansıtması benim çok çok ilgimi çekti. İşte Contemporary'de bir işini gördüm. Sonra da tamamen Instagram'dan yazıp tanışmaya karar verdim aslında. Ve kendisini Sultanbeyli'ye davet ettim. Junt'un alanı daha yokken. Kendisi çok ilgiyle karşıladı. Sağ olsun çok büyük destek oldu. Bunda çok büyük iki katkısını zikrederek devam edeyim. Bir tanesi tabii sanatçı olması, sanat pratiğini bilmesi, bir galeriyle çalışma deneyimi olması, pek çok sergi yapması. Bunlar çok önemli faktörler ve Yunta çok ivme kazandıran faktörler. Kendisiyle birlikte çalışmaktan tabii çok mutluyum ve çok büyük bir ayrıcalık. Sonra yanımıza Dilara Sezgin katıldı. Kendisi Yunt'un grafik tasarımını yapıyor. Sitemizi işte Instagram hesabımızı idare ediyor. Bütün sergi kataloglarımız, afişlerimiz kendisinin elinden çıkıyor. Bu tip bir sanat alanının grafik tasarımı tabii çok mühim. Çünkü toplumla aslında ilk karşılaşmanız o grafik dil üzerinden. Yani Yunt'a bir nevi kimliğini üfleyen bir çalışma olarak görüyorum ve o da çok önemli bir birliktelik. Bir de Hilal Dökmen aramıza katıldı. O da bizim mekan ve etkinlik sorumlumuz. Aslında izleyiciyle de en çok temasa sahip olan arkadaşımız. Kendisinin gözlemleri tabii çok kıymetli. O gün be gün Sultanbeyli'de nasıl tepkilerle karşılaştığımızın notlarını tutması hepimiz için çok zenginleştirici bir deneyim. Bir de Profesör Doktor Eva Şarlak bizim bu etkinliklerle ilgili akademik danışmanlığımızı sağ olsun yapıyor. Eva Hoca entelektüel birikimi ve vizyonuyla konuşma programlarımızı da modere ederek hiç şüphesiz çok arkamızda varlığıyla bizi başka bir yere taşıyor zannediyorum.
Kesinlikle zaten bu isimler, bu isimlerin özellikle çağdaş Türk sanatında sahip olduğu, ortaya koyduğu profiller de bizim için çok kıymetli ki zaten bu tarz bir kurumsal yapının arkasında da bu derece iyi bir ekibi görmek sanırım zaten en önemli meselelerden, konulardan birisi olarak değerlendirilebilir bana kalırsa. Şimdi bir diğer mesele aslında Yunt'un bulunduğu coğrafya, bulunduğu bölge ve mekanın aslında çevresiyle kurduğu ilişki. Yunt Sultanbeyli'de ve Sultanbeyli enteresan ve özel bir tercih kesinlikle. Bunun zaten muhakkak belirli sebepleri vardır. Özellikle şehrin merkezinde işte Beyoğlu'nda, Kadıköy'de, Nişantaşı hattında belki birçok sanat galeri, sanat kurumu, kurum ve kuruluş var aslında. Bu anlamda aslında bu bölgeden diye de Sultanbeyli'de böyle bir galeri, böyle bir mekanı açmak bana kalırsa çok enteresan ve özel bir tercih. Biraz bunun sebeplerini soralım ve
Tabii.
aslında Yunt'un bulunduğu bölgeyle, çevreyle, topluluk ile nasıl bir ilişki kurduğunu biraz değerlendirelim isterseniz.
Tabii. Yunt'un Sultanbeyli'de kurulmasının iki temel sebebi var. Bunlardan bir tanesi şehrin sanat haritasını genişletmek. Bizim sıkça tekrar ettiğimiz bir hedef. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye, İstanbul'da kültür sanat kurumları, alanları belirli bölgelerde görece eski yerleşimlerde kümelenmiş vaziyette. İşte bunların başında da sizin ifade ettiğiniz gibi işte Karaköy geliyor, Beyoğlu geliyor, Nişantaşı'na doğru bir aks var. Bunu aşmak ve şehrin sanatla temas olanaklarını arttırmayı biz çok önemsedik. Bunda birkaç tane benim görselle karşılaşmam da zannediyorum etkili oldu. Bunlardan bir tanesi İstanbul Planlama Ajansı'nın İstanbul dergisinde zannediyorum 2022 yılındaki bir sayıda bir haritayla karşılaştım. Bir grafikle daha doğrusu. Burada veriler temelinde İstanbul'un farklı ilçelerinde nüfus dağılımı ile birlikte işte müzelerin, kültür sanat alanlarının dağılımı da gözüküyordu. Tabii Sultanbeyli bu açıdan daha az kültür sanat etkinliğiyle ve mekanıyla karşılaşılan bir yer. Biz zaten ilk Sultanbeyli'deki bağımsız kültür sanat girişimiyiz. Anadolu yakası da aslında Avrupa yakasıyla mukayese ettiğinizde biraz daha geriden geliyor diyebiliriz. Biz bunu kırmak, Sultanbeyli'de de bir girişimde bulunulabilme ihtimalini de toplumla paylaşmak. Aslında yalnız Sultanbeyli özelinde değil, Sultanbeyli'nin çevresinde de yoğun nüfusa sahip ilçeler var ve buralarda da aslında kültür sanat anlamında çok yoğun faaliyetlerin olduğunu söylemek güç. Aslında biz zaten izleyicilerimizi pek çoğu Sultanbeyli ve çevresinden geliyor. Dolayısıyla yani Sancaktepe'yi, Pendik'i, Ataşehir'i hatta Kartal'ı düşündüğünüzde de Yunt bence değerli bir girişim. Ama izleyicilerimiz tabii bununla da sınırlı değil ve İstanbul'un geneline hitap ettiğimizi söylemek mümkün. Bu birinci sebep. İkinci sebep ise benim Sultanbey ile şahsi bir bağım olması. Küçüklüğümde dedem ve abinin 1967 yılında aldıkları bir at çiftliği vardı ve ben pazar günlerimi ailemle birlikte orada geçiriyordum. Hem tabiatla temas etme, işte hem hayvan sevgisi kazanma, işte biraz ata binme, bir birlikte olma, yemek yeme mekanıydı benim için. Çok kıymetli tabii. Fakat siz de takdir edersiniz ki şehrin genişlemesi, bu kadar yoğun bir nüfusu barındırması bu tip bir deneyimi artık olanaksız kılmaya başlamıştı. Ve biz de bu geleneğin bir unsurunu yurtta yaşatmaya karar verdik. Yurtun adı da eski Türkçe'de at anlamına geliyor. Dolayısıyla bu çiftlik geçmişine vurgulayan bir isim. Keza Sergen Şehidoğlu'nun tasarladığı yün heykeli de bizim geçmişte orada sahip olduğumuz 12 ata referansla 12 küpten oluşuyor. Aslında yuntun hikayesinde ve heykelin geçmişinde bu çiftliğin izlerini sürmek mümkün.
Kesinlikle zaten hem bu kişisel bağlantıya sahip olmak hem de aslında içerisinde bulduğumu coğrafyaya, topluma, zamana yönelik de bir tür misyon İslamiyet'i bence çok kıymetli ki burada tam da o konuya değinmek istiyordum ben de. Çünkü Yunt'un aslında kuruluşunda kurucu değerlerinde bir takım zaten misyonlar var, bir takım düşünceler var ki bunlar zaten hem Yunt'u o bölge için anlamlı kılıyor hem de Yunt'a bir yön göstermesi bakımından ileriye yönelik yaptığı hamlelerde bir hareket alanı sağlaması bakımından da çok kıymetli bana kalırsa. Peki bu anlamda Yunt'un bir kurucu misyonu olarak nelerden bahsetmek gerekir? Nasıl bir yol haritası var?
Yunt'un kurucu misyonunu dediğimizde demin temas ettiğim şehrin sanat haritasını genişletmek de bir önemli bir çıkış noktası. Buna biraz daha geniş perspektiften bakıp şunu da ekleyebiliriz. Sizin programınızın da ifade ettiği gibi şehir hepimizin ve hepimizin kültür sanat faaliyetlerine erişme hakkımız olmalı. Bu kimi zaman ekonomik sebeplerden, kimi zaman alışkanlık ve eğitimle ilgili sebeplerden, kimi zaman da şehrin ulaşım olanaklarının zorlayıcılığı sebebiyle kısıtlanabiliyor. Bu yüzden Sultanbeyli gibi yoğun nüfuslu bir yerde bu tip bir faaliyetin gösterilebilmesi aslında kültür sanata erişim noktasında bence önemli bir adım. Yine bununla ilişkili işte kültür sanata erişimin demokratikleşmesi amacını vurgulayabilirim. Bu demokratikleşme zannediyorum hepimizin hayata bakışında, meseleleri değerlendirişinde önemli katkılar sağlayacaktır. Önemli bir misyon olduğunu düşünüyorum. Başka ekleyeceğim bir şey sanırım şimdilik yok.
Ki bunlar da zaten aslında bugünkü toplum dinamikleri bağlamında bence çok önemli şeyler. Çünkü o şehrin haritasını, o sanat haritasını değiştirirken, geliştirirken aslında doğrudan veya dolaylı olarak zaten o toplumun eğitim sürecine, sanatla ilişkisi sürecine, aslında toplumun bir bütün olarak hareket etme, eğilimlerini tespit etme sürecine de çok önemli katkılar
O
sunuyoruz.
bir bütün olarak hareket etme tabii çok mühim. Ona temas edebiliriz aslında. Şimdi kutuplaşmayı, bu Arendt'ın çok güzel işlediği şekliyle yalıtılmışlığı ben bu tip birlikte olma, karşılaşma alanlarıyla aşabileceğimize çok inanıyorum. Yunt da dolayısıyla aslında böyle bir buluşma mekanı bence. Zaten Yunt'u biz hiçbir zaman tek taraflı bir monolog mekanı olarak görmedik. Yani tam tersine izleyicisiyle sürekli diyalog halinde olan, süreçlerin içine, o entelektüel çabanın içine izleyici de katmaya çalışan, bunu da sergilere paralel olarak düzenlediği etkinliklerle temellendiren bir yer olarak kendimizi görüyoruz. Bu birlikteliğin, bu karşılaşmanın, bu ortak zeminin de aslında bir toplumsal melezleşmeye fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ben bu kavramı da kullanmayı seviyorum. Çünkü aslında hepimiz birbirimizden etkileniyoruz. Yunt da sadece gittiği yere etkilemek değil, gittiği yerden de beslenmek, gittiği yerden etkilenmek, değişmek. Yani bu değiştirici etki yalnızca izleyici üzerinde değil, organizatörlere de yansıyan bir süreç. Zaten ben Haftanın en az işte 3-4 günü Sultanbeyli'de yaşıyorum bu yurtla beraber. Bu da bana Sultanbeyli'yi daha iyi anlama, günlük pratiklerini daha iyi özümseme bakımından bence güzel bir katkı sağlıyor. Daha önce tabii tek başına sadece pazarları gittiğim, uğradığım bir yerken şimdi hayatımın içine daha fazla dahil ettiğim o şehrin genişlemesini kendi hayatımda bizzat deneyimleme imkanı bulduğum bir yer oldu.
Bu çok kıymetli çünkü bu tür girişimlerin, bu tür özel girişimlerin de olması bence toplum dinamikleri bağlamında önemli bir konu. Sadece belediyelerin veya sadece
Kesinlikle.
doğrudan devletin bu tür etkinlikler, bu tür organizasyonlar içine girmesi bir
Kesinlikle.
noktada kesinlikle bir çıkmada neden olabiliyor veya işte o devamlılık konusunda tekmeye uğrayabiliyor. Ancak bu tür özel kurumlar, özel kuruluşlar bunların daha yoğun bir şekilde biraz daha gönüllülük esnasında biraz daha aslında sahip olduğu misyona göre hareket etmesi bence çok kıymetli ki Yunt da bu anlamda salt bir galeri olarak değil aynı zamanda bir etkileşim alanı diyebiliriz ki buradaki etkileşimdeki o işteşlik, o birliktelik vurgusu bence yine çok önemli. Çünkü bu tür mekanların az önce de belirttiğiniz gibi bir monoloğu değil de bir diyaloğu sahip olması onların aslında yaşaması ve yaşatılması bağlamında da daha önemli
Çok doğru.
bir nokta bana kalırsa. Çünkü öbür türlü bu tür girişimlerin bir noktada sonu monologdan dolayı belki aslında olumlu olmayabiliyor. İleriye yönelik bir takım açmazlara girebiliyorlar. Ancak bu işteşliği sağlamak bence önemli bir konu. Tam da bu noktada işte şunu sormak istiyorum aslında. Yuntu siz nasıl bir mekan olarak tasarladınız? Çünkü burası bir tam olarak bir galeri, bir sanat aktivitesi var içerisinde. Dolayısıyla böyle bir kimliği var. Bir etkileşim alanı çünkü insanlar orada buluşabiliyorlar. Bir takım aktiviteler yapıyorlar. Bu önemli bir konu. Bir takım eğitici, öğretici faaliyetler var, konuşmalar var, entelektüel bir bilinç oluşturma durumu var. Bu farklı bir konu. Dolayısıyla siz mekanı nasıl bir düşünceyle tasarladın? Bence bu da önemli bir nokta, önemli bir konu.
Tabii. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Yunt çok kendine has bir yer. Sui generis bir yer. Burası işte bir sanat galerisi tanımına uyar mı, uymaz mı? Finansman modeli dolayısıyla ben çok sanat galerisi olarak tanımlamam burayı. Burası bir müze de değil. Burası herkesin ücretsiz bir şekilde girebildiği ve bir sergiyi deneyimleyebildiği herhangi bir bariyer olmaksızın. Yani işte bu izleyici herhangi bir eser alabilir mi sorusu kesinlikle zaten sorduğumuz bir soru değil. Özgürce zaten mekanın mimari tasarımına da yansıyan bir şey bu. İki vitrini var ve yani bir koruyucu duvarı yok. Camlar dolayısıyla sergiyi siz içeri girmeksizin görebiliyorsunuz aslında. Pek çok eserle Yunt'un önünden geçen insanlar karşılaşabiliyorlar. Dolayısıyla ister istemez bir sergi önünden geçildiği takdirde gezilmiş oluyor. İşte bir sanat galerisi değil, müze değil. Fakat biz burayı nasıl tanımlayabiliriz o zaman? İşte biz sanat ve etkileşim alanı olarak bunu adlandırmayı uygun bulduk. Tabii merkezinde sanatın olduğunu kaçırmadan ama sergilerin de çok güzel entelektüel tartışmalara vesile olabileceğini göz önünde bulundurarak sergilere paralel etkinlikler yapıyoruz. Biz şu an üç ayak üzerinde yürüyoruz. Bir sergi ayağımız var. Bu aslında en temel faaliyet alanımız. Sergilere paralel bir sergi konuşması da yapıyoruz. Sergen Şehidoğlu genelde moderatörlüğünde bir işte küratörün ve iki sanatçının katılımıyla yapılıyor bu. İşte ilk sergide Rüçhan Şahinoğlu ve Murat Germen'i konuk etmiştik bu vesileyle. İkinci sergide de Sinaloji ve Derya Ülker. Emre Hoca ile birlikte konuştular. İkinci ayağımız bir etkinlik konuşma dizisi ayağı. Eva Şarlak moderatörlüğünde konuşmalar oluyor. Bu serginin konusuyla temas eden ama birkaç adım öteye geçmeyi de sağlayan, biraz daha ufkumuzu genişleten konuşmalar. İlk sergi boyunca işte başlayan şehrin sınırlarını yeniden düşünmek isimli bir konuşma dizimiz vardı. Bu sergi boyunca da devam ediyor. İşte felsefe, edebiyat, bu sergi vesilesiyle farklı duyular aracılığıyla şehri kavramak gibi farklı meselelere değişik konuşmacılar aracılığıyla değiniyoruz. Üçüncü ayağımızsa çocuk etkinlikleri ayağı. Ben bunu çok önemsiyorum. Sultanbeyli'yle de aslında bence en çok temas ettiğimiz alan çocuklar. Çocuklar için şehrin süper kahramanları iş başında diye bir atölye programı düzenliyoruz. Her pazar oluyor bu. Ücretsiz bir şekilde gerçekleşiyor. 8 çocuk gelip bir saat boyunca hem sergiyi geziyor hem de sergideki bir eserden hareketle özel olarak düzenlenmiş şehre dair de hassasiyetler kazandıkları bu etkinliğin neticesinde bir etkinliğe katılmış oluyorlar. Bu bence çok çocukların şehir algısını oluşturmak, sanatla temaslarını kolaylaştırmak, bilinçlerini daha başka bir noktaya taşımak ve farkındalıklar kazandırmak noktasında bence güzel bir deneyim.
Kesinlikle, çünkü bir hafıza, bir bellek inşa etmek zaten aslında buradan başlıyor. Kesinlikle. Dolayısıyla sadece yetişkinlere, sadece işte bu pratiklere sahip kişilere değil de aslında geleceğin belki işte bu pratiklere sahip olacak kuşaklarını yetiştirmek de bir misyon çerçevesinde bence çok önemli ki bunu yapan kurumların da ayrı bir yerde durduğunu zaten bence söylemekte bir beis yoktur diye düşünüyorum. Bu noktadan da o zaman alandaki ilk sergiden biraz değinmek ve devam etmek istiyorum. İlk derginin küratörlüğünü Emre Deytinoğlu yaptı. Evet. Tıpkı ikincisinde olduğu gibi. Ben kısaca hemen hızlıca bir sanatçıların ismini de anmak isterim. Anmadan geçmek istemem açıkçası. Sergide Cevahir Akbaş, Tetenay Alpnoy, Tercan Apaydın, Can Aytekin, Antonio Cosentino, Mustafa Duymat, Ahmet Elhan, Murat Germen, Sinan Loji, Mustafa Pancar, Rüçhan Şahinoğlu'nun işleri yer alıyordu ki hemen hemen güncel sanatla ilgilenen birçok kişi bu isimleri zaten vakıftır, biliyordur. Dolayısıyla aslında iyi kürate edilmiş ve iyi isimleri bir araya getiren bir açılış sergisi var ki başlığı da Şehir Nerede? Aslında bütün bu konuştuğumuz konuları içeren önemli bir başlık. Bu ilk serginin hikayesini sorayım ve Emre Deytinoğlu ile aslında nasıl bir süreç başladı, nasıl bir çalışma düzeni oldu, ondan devam edelim.
Tabii. Emre Zeytinoğlu benim bu sergi öncesinde de yazıları ve kitapları dolayısıyla takip ettiğim biriydi. Kendisi sağ olsun kabul etti. Bu süreci onunla başlatmış olmak da aslında bizim nasıl bir şeyi hayal ettiğimizi topluma duyurmakla ilgili yardım etmesi açısından bize çok büyük bir katkı sağladı. Emre Hoca şehir üzerine de düşünmüş biri. Kentin Labirenti ismiyle çıkardığı bir kitabı da var. Aslında bu iki serginin de konularına burada temas ediyor. Bunun da bir uygulama alanı oldu aslında bu sergiler. Şimdi şehir nerede sorusu aslında tabii Yunus'un ortaya çıkış hikayesiyle yakından ilişkili bir soru. Çünkü şehir aslında bizim pek çoğumuzun zihninde tırnak içinde merkez olarak tanımlanan yerlerin ötesinde de bir gerçeklik. Şehir yalnızca tarihi yarımadadan ibaret değil, işte Beyoğlu'ndan ibaret değil, Kadıköy'den, Üsküdar'dan ibaret değil. Bunların ötesinde de çok yoğun bir nüfus, belki pek çoğumuzun üzerine fikir sahibi olmadığı bir realiteyi tecrübe ediyor. Bu sergi bize aslında o zihnimizdeki klasikleşmiş İstanbul imgesinin ötesinde bir realitenin olduğunu ve şehrin tek bir tarihi merkez çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinin, günümüzün metropolünün bu merkezleri aşan, hatta merkez ve çevre ayrımını da Emre Zeytinoğlu'na göre aşan, bu ayrımın silikleştiği pek çok farklı merkezin bir arada şehri taşıdığı bir gerçekliğe işaret ediyor. Tabii bence çok iyi bir zamana denk geldi bu sergi. Çünkü İstanbul'da şu an 3 kurumda benim bildiğim kadarıyla İstanbul'la ilgili güzel sergiler yapılıyor. Üçüne de gitme imkanım buldum. Bunları da zikredelim burada ve bu sergi bunlardan farklı neyi söylüyor onu da belki konuşabiliriz. Bunlardan bir tanesi tabii Meşer'deki 500 yıllık İstanbul'un görsel temsiline dayanan bir sergi. Çok da güzel bir sergi.
Göz alabildiğine İstanbul.
Evet. İkincisi Pera Müzesi'ndeki İstanbul panoramalarına yer veren sergi. Üçüncüsü de geçtiğimiz günlerde Türkiye sanat hayatına büyük bir katkı sağlayarak hayatımıza giren İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki geçici sergi. Yine İstanbul temalı bir sergi.
Bir sergide ben ekleyeyim. İşte Rum Okulu'nda da Karaköy'de. Kesinlikle. Aziz İstanbul sergisi. Kesinlikle. Meşerdekine paralel çok güzel okunabilecek
bitti bir sergi. Bitti ne yazık ki ama evet çok güzel bir sergiydi. Bu dört sergi de aslında bize o zihnimizdeki İstanbul imgesini sunuyor. Çok kıymetli ama bugünkü realiteyi görselleştiren günümüzün metropol gerçekliğini yansıtan bir sergi olması dolayısıyla bence bizim sergimiz iyi denk geldi buna. Böyle planlanmamış olsa da iyi bir tesadüf olarak adlandırabiliriz. Hepimize aslında bu bizim ilk sergimiz işte şehrin sınırlarını, şehrin büyüme biçimini yeniden değerlendirme imkanını güçlü bir sergiyle sundu diye düşünüyorum.
Hemen şu vurguyu da yapayım tekrar. Bu bahsettiğimiz dört nergide aslında aynı Aksu üzerinde işte Karaköy'den Beyoğlu'na giden
Kesinlikle.
aynı Güdergah üzerinden
Kesinlikle.
200'er metre arayla görülebilecek bir sergiyken aslında buna dair yeni soruları işte Sultanbeyli'de sormakta bence hem farklı kılan hem de hatta daha çünkü diğer sergiler biraz daha arşivler, arşivsel sergilerken bu daha çağdaş bir tercih olması bakımından da daha farklı bir yerde duruyor. İkinci sergiye geçeyim o zaman. Halihazırda devam ediyor ve
Evet.
görülmeye devam edilebilecek olan sergi. Yine Emre Zeytinoğlu küratörlüğünde gerçekleşiyor. Sanatçı olarak da Kerem Odan Bayraktar, Mehmet Ali Boran, Volkan Kızıltunç, Nuri Kuzucan, Sinan Loji, Çağla Mekunude ve Derya Ülker'in işleri burada yer alıyor. Başlığı da Görünmeyen Kent. Yine bir kent vurgusu, yine kente, şehre dair bir sorgulama, bir arayış var. Bu anlamda yine farklı isimler çerçevesinde bu arayışın farklı bir yüzünü temsil ettiğini söyleyebilirim. Bu sergi mekan ile, coğrafya ile ve kent ile nasıl bir bağ kuruyor, nasıl bir bağlam üzerine inşa edildi? Oradan devam edelim.
Tabii ikinci serginin de küratörü sizin vurguladığınız gibi Emre Zeytinoğlu. Bu çok karşılaşılan bir şey değil aslında, üst üste iki sergiyi aynı küratörle yapmak. Ama bence iki serginin birbirinin devamı gibi okunabilmesi açısından güzel bir deneyim sundu. Ve Yunt'un aslında konumunun yine vurgulandığı bir sergi olması açısından başlangıç noktasında bizim hedeflerimizle çok örtüşen bir netice elde edildi. Görünmeyen Kent'te aslında Emre Zeytinoğlu'nun hazırladığı sergi metninde çok enteresan 3 tane referans var. Bunlar zaten aslında bu serginin ne söylemek istediğini çok güzel anlatan referanslar. Bunlardan bir tanesi serginin isminin de çağrıştıracağı üzere Italo Calvino'nun muhteşem yapıtı. Burada tabii işte gezilen farklı kentlerde aslında kentin görsel olarak ortaya koyduklarının, abidelerinin, binalarının, mimari yapısının ötesinde bir gerçeklik arayışı söz konusu. Bu sergi de aslında bir kentin yalnızca gözle görünür binalarla ifade edilemeyeceğini, anlaşılamayacağını, bunun ötesinde orada yaşayanların o şehri nasıl var ettiğini, nasıl her birinin kentle kurduğu tekil ilişkilerin anlamlı olduğunu ortaya koyan, buna dikkat çeken güzel bir soru. İkincisi yine bununla bağlantılı olarak ikinci referans, Aykut Köksal'ın Anlamın Sırrı kitabındaki kentte görünenin taşıyıcısı görünmeyendir cümlesi. Bu görünmeyeni düşünmek çok kıymetli bir pratik bence. Üçüncü referansta ben biraz Yunt'un hikayesiyle de özdeşleştiriyorum sergi metninde yer almasa da. Sinan Loji'nin Dolapdere'deki atölyesi. Ve bu atölyenin içinde bulunduğu mahalleden o eşikten geçtiğiniz zaman adımınızı o atölyeye attığınızda yepyeni, bambaşka, umulmadık bir dünya ile bir sürprizle karşılaşmanız. Ve orada işte pazar günleri bir müzik pratiği de yapılıyor spontane bir şekilde. Bir müzik icra ediliyor çeşitli katılımcılarla birlikte. O sürpriz, o beklenmedik deneyim bence Yunus'un hikayesi için de geçerli. Yani Sultanbeyli dendiğinde belki ilk akla sanat gelmiyor ama oradan yolu geçen birinin gözünün iliştiği zaman şaşıracağı, belki işte ilk aşamalarda biraz daha kentin görünmeyeniyken umarım zamanla daha görünen, bilinen ve konuşan bir yer olacağı için hikayemizle de bence alakalı.
Kesinlikle. Ben son olarak aslında bütün bunları toplamak bir arada geleceğe ışık tutmak için şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. O da bu kurucu misyondan bahsettik. Yunt'un mekan ile toplum ile nasıl bir bağ kurduğundan söz ettik. Son olarak peki burada bu misyon nasıl yoluna devam edecek ve hani yakın gelecekte nasıl bir planlama var? Oradan belki biraz söz edebiliriz.
Şimdi İlk başta ifade ettiğimiz gibi Yunt'un kentle bir derdi var ve bu programa çıkmamız da aslında bunu çok güzel vurguluyor. İlk iki sergide de bunu vurguladık. Etkinlik programımızda da bunu vurguladık. Bu önemli. Fakat Unit aslında bunun ötesinde de bir şey gerçekleştirmeyi hayal ediyor. Sultanbeyli'de işte sergi yaparak, etkinlik yaparak, çocuk atölyesi yaparak önemli bir şeyi şu ana kadar yapmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Buna iki nokta eklenecek ilk aşamada. Bunlardan bir tanesi yayıncılık boyutu. Benim hayal ettiğim bir rapor yayınlama, yılda bir bizim üzerine düşündüğümüz konularla ilgili bir tartışma yaratma hayali var. Bir tanesi de yakın gelecekte gerçekleştirmeyi düşündüğümüz ve Sergen Şehidoğlu'nun heykeliyle aslında ilk sinyallerini verdiğimiz Sultanbeyli'de kamusal alanda sanat pratiklerinin görülebilmesiyle ilgili bir adım. Hem Yunt'un bulunduğu alanda hem de Sultanbeyli genelinde günlük hayatın içinde kamusal alanda sanatla karşılaşmaya yönelik projelerimiz var ve bunları hayata geçirmek istiyoruz. Sergilerimizin geziciliği çok üzerinde durduğumuz bir nokta ve en az bir serginin Sultanbeyli'den Türkiye'nin başka bir yerine götürülmesi ve orada gösterilmesiyle ilgili bir fikrimiz var. İlk iki sergimiz de Eylül ayında Erimtan Müzesi'nde Ankara'da görülebiliyor olacak. Bu Türkiye'nin başka noktalarıyla temas ve diyalog da benim çok ilgimi çeken ve üzerine düşündüğüm bir mesele. Tabii Yunt yalnızca sergilerini kent üzerine yapmayacak. Mayıs ayındaki sergi de bunun ilk işareti aslında. Mike Burke'le bir solo sergi yapmayı planlıyoruz. Biraz daha şehir konusundan uzaklaştığımız, tabii ki çıkış noktamız bu olsa da bütün sergilerimiz aslında hem İstanbul'un diğer yerleri hem de temennim o ki dünya çapında bir kalitede gerçekleşecektir. Yani şehir bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı şehirle ilgili meseleler. Ama bunu aşarak başka evrensel konularda temas ederek Türkiye gündeminin entelektüel nabzını yeni sorularla tutacağımızı ümit ediyorum.
Bunlar çok kıymetli. Özellikle işte yayıncılık gibi mekana öncü yeni şeylerin eklenmesi, bunlara da devam ettirmesi, hatta bu projenin nasıl bir ivmeyle devam ettiğini göstermesi bakımından çok kıymetli. Ağzında sağlık.
Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkürler bugün bizimle beraberdiniz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Rica ederim. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Hepimizin programını dinlediniz. Bugün Muratcan Sabuncu ile birlikte yeni bir sanat mekanı olan Yunt üzerine konuştuk. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.